Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 31. ayrım. Cenaze evi küçük bir binaydı. Park yeri şimdiden dolmuştu. Phoebe bir köşede toplanmış gazetecileri fark etti. Bir kısmı röportaj yapıyor, diğerleri de onların peşinden koşuyordu. Duncan, binanın başka bir girişi daha olmalı dedi. İlk yapmaları gereken basını atlatıp eve girmekti. Phoebe buna hazırlıklıydı. Daha önceden bakmıştım, yan tarafta bir kapı daha var. Oradan kolayca girip çıkarım diye düşündüm. 5 dakika kalıp gideriz. Şubeyi temsilen birilerinin buraya geleceğini biliyorlar. Cinayet vakalarının standart prosedürü bu. Bu vakada da durum farklı değil. Ama şu anda ben burada resmi olarak bulunmuyorum. Anladım. Yol kenarında bir park yeri buldu. Sonra dönüp Phoebe'nin ayakkabılarına baktı. Bunlarla bir blok öteye yürünür mü sence? Biz kızların işi bu. Kaldırıma çıkınca Duncan onun elini tuttu. Tanıştıklarından bu yana ikinci kez aynı şeyi düşünüyordu. Müthiş bir duygu bu. Ne oldu? Hiç, yok bir şey. Gözlerini ondan kaçırdı. Kalp çarpıntısına tutulup sendelemenin tam sırasıydı. Buraya ölen çocuğun annesine başsağlığı dilemeye gelmişlerdi. O ise aşka toslamıştı. Ama artık bir anlamı yoktu. Bunu yapmak istediğine emin misin diye sordu Duncan. İstemediğini biliyordu. Bir köpek yavrusuna bakma fikrine bile dayanamazken, aşkla baş edecek gücü nereden bulacaktı? Neyse ki Duncan onun düşüncelerini okuyamıyordu ve nasıl yere çakıldığından haberi yoktu. Evet, bunu Charlie ve annesi için yapmalıyım. Sanırım kendim için de. Dua edip son görevimi yapmak istiyorum. Öfkeden ve üzüntüden ne yapacağımı şaşırdım. Uzun zamandır bu duyguların esiriyim. Kurtulmak istiyorum ama olmuyor. Kapıya ulaşmaları çok kolay oldu. Fakat ön taraftakilerin hücumundan kurtuldukları için sevinemeden içeride bir başka saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bir grup insan törenin yapılacağı odanın yanındaki küçük salonda toplanmıştı. Kapı gıcırdayarak açılınca başlar o tarafa çevrildi. Salondan çıt çıkmıyordu. Salonda siyah olmayan sadece onlar değildi. Aralarında birkaç beyaz daha vardı. Ama onun yüzü televizyondan tanınıyordu. Kim olduğunu bilen birkaç kişi önünde durmuştu. Bazıları da nefretle onu süzüyordu. Kalabalık aralandı ve uzun boylu bir adam öne doğru ilerledi. Belki de adamın öfkesinden korkup kenara çekilmişlerdi. "Seni burada istemiyoruz. Hemen defol. Yoksa benim adıma konuşma." Opal, kalabalığı yararak ilerledi. Sanki 10 yıl yaşlanmıştı. Gözlerindeki ışık bir daha parlamamak üzere sönmüş gibiydi. "Ne benim, ne de oğlum adına konuşamazsın. Burası ailesine ve yakınlarına ayrıldı." "Yani şimdi sen benim ailem olarak mı konuşuyorsun sevgili kardeşim? Sen Charlotte'daydın, yakınımda değildin. Sakın benim adıma konuşma." Başını dikleştirdi. Temen McNamara. "Bayan Johnson, haber vermeden geldiğim için özür dilerim. Size ve Charlie'ye olan saygımdan dolayı buradayım. Fazla kalmayacağım." Temen McNamara. Opel yanına gelip ona sarıldı. "Geldiğiniz için teşekkür ederim," dedi yavaşça. "Bizi unutmadığınız için." Phoebe'nin boğazı düğümlendi. Gözleri yanmaya başladı. Kadının sözleri yüreğini sızlattı. "Sizi hiç unutmayacağım." "Benimle gelir misiniz lütfen?" Phoebe'nin elinden tutup geriye döndü. Biraz önce konuşan adam tam önlerinde durmuştu. "Sakın beni utandıracak şeyler yapmaya kalkma. Aksi takdirde bu seni son görüşüm olur ve bir daha asla yüzüne bakmam." "Oğullarını kaybettin Opel." "Oğullarımı kaybettim ve söylemek istediğim bir şey var." Gözü yaşlı kalabalığın arasından geçip ön kapıya yaklaştı. Phoebe'nin titreyen ellerini sıkı sıkı tuttu. "Opal, korktuğum çok şey oldu," dedi. "Hayatım boyunca hep bir şeylerden korktum. Daha yürekli olsaydım, şimdi her şey farklı olabilirdi. Bilemiyorum, Tanrı böyle istedi, onu sorgulayamayız. Ama son bir şey daha yapmak istiyorum, bunu yapmam şart. Ve belki de bunu yaparsam artık korkularım sona erer." Phoebe ile birlikte kapıdan çıktıkları anda dışarıda bekleşen basın ordusu büyük bir yaygara kopardı. Kameralar çalıştı. Kendi kuralını ihlal etmişti. Ama burada iki evladını yitirmiş, ondan kuvvet almaya çalışan, protokolü takmayan bir kadın vardı. "Söyleyeceklerim var." Opel'in sesi çatallaşmış mengene gibi sıkıca Phoebe'nin elini sıkıyordu. "Durmadan bizim evi ve annemin evini arıyorsunuz. Çalıştığım yere telefon açıyorsunuz. Aile mahremiyetine saygı göstermenizi rica ettim ama dinlemediniz. İçim yanıyor ve sizden acıma saygı duyup beni yalnız bırakmanızı istedim ama siz evin etrafından ayrılmadınız ve sürekli annemi ve iş yerimi arayıp durdunuz. İçimden geçenleri, ne düşündüğümü, nasıl hissettiğimi bilmek istiyorsunuz. Bazılarınız da konuşmam için bana para teklif ediyor." Soru yağmuru başlamıştı. "Bayan Johnson, oldu mu, dediniz mi, nasıl?" sözcükleri havada uçuşuyordu. Opel donup bakan, çökmüş gözlerini Phoebe'ye çevirdiğinde, kolu kas spazmı geçirirmiş gibi titremeye başladı. "Teğmen McNamara." Opel, "hadi içeri gelelim," diye mırıldandı. "İçeriye, ailenin yanına götüreyim seni. Burada benimle kal, lütfen. Bunu sen yanımda olmadan yapamam." Opel gözlerini yumdu ve gürültüyü bastırmak için sesini yükseltti. "Şimdi söyleyeceklerim için para istemiyorum. Duymak istiyorsanız önce susacaksınız. İki oğlumu kaybettim." Sesler kesilince Phoebe onun acıyla içini çektiğini duydu. "Yavrularım öldü. İkisini de öldürdüler. Silahlarla, kurşunlarla aldılar yavrularımı benden. Fakat oğullarım daha önce başka bir şeyin pençesine düştü. Umutlarını kaybettiler. Öfke ve nefret ateşiyle yandılar. Ama bu yangını söndürecek umudu içlerinde taşıyamadılar. Bu umudu onlara verebilmeyi çok isterdim ama yapamadım. Şimdi olanlar için birini suçlamamı bekliyorsunuz. Parmağımı uzatıp, işte o diye haykırıp, ağlamamı, ona lanet okumamı istiyorsunuz. Ama istediğinizi alamayacaksınız. Çetelerimi suçlayayım. Suçlular zaten. Ya polis? Onlar da suçlu. O halde ben de suçluyum. Yavrularım da. Suçlanacak insan çok. Herkesin bu işte payı var. Ama hiçbiri umurumda değil. Hiçbirinin zerre kadar önemi yok artık." Cebinden mendilini çıkarıp gözlerini kuruladı. "Yanımda duran kadın oğlumla konuştu. Söylediklerini dinledi. Saatlerce konuştu onunla. Ve o korkunç şey olup da oğlumu benden aldığında ne yaptı biliyor musunuz? Oğlumun yanına koştu. Kimin suçlu olduğunu umursamadan. Ona yardım etmek için yanına koştu. Cesaretimi toplayıp oraya baktığımda ne gördüm biliyor musunuz? Bu kadın oğluma sarılmıştı. Umurumda olan tek şey bu. Söyleyeceklerim bu kadar." Peş peşe gelen sorulara aldırmadan kapıya doğru yürüdü. Phoebe destek olmak için ona sarılınca bedeninin küçük titreyişlerle sarsıldığını hissetti. "Şimdi seninle Charlie'mi görmeye gideceğiz." "Tamam." Phoebe Opel'i kendine doğru çekti ve birlikte tabutun olduğu odaya gittiler. Arabaya döndüğünde dizleri titriyordu. Ne tuhaf diye düşündü. Duyguların kabardığı anlarda insanın eklemleri nasıl da yükleniyordu o büyük acıları. Duncan onun elini tutup arabayı çalıştırdı. "Bir telefon açmam lazım," deyip çantasından telefonunu çıkardı. Ani bir dürtüyle yapmıştı bunu. Son zamanlarda birçok şeyi böyle yaptığını düşündü. "Anne, bana ihtiyacınız yoksa bir müddet daha dışarıda olacağım." "Evet, tamam. Carly'e dönünce ona iyi geceler öpücüğü vereceğimi söyle." "Tamam, hoşça kal." Derin bir nefes aldı. "Ne dersin?" "Harika. Nereye gitmek istersin?" "Senin eve gitsek çok iyi olur. Bana şöyle alkollü tarafından buzlu bir içecek hazırlarsın. Ve o buzlu içkilerimizi içtikten sonra da beni yatağa götürürsün. Bu kesinlikle benim programıma da uyuyor." "Güzel, çünkü şu anda en çok bunun eksikliğini hissediyorum." Arkasına yaslanıp aklını kurcalayan şeyleri düşündü yeniden. Duncan, bir erkek kendisinden aşağı yukarı 12 yaş küçük Mizi adında bir kadınla evlenmeye karar verirse, onun hakkında ne düşünürsün? Kadının göğüsleri büyük mü? Arabanın tavan penceresinden gökyüzünü seyrederken gülmemek için kendini zor tuttu. "Bunun hakkında bir bilgim yok. Ama konuyla çok ilgisi var. Mizi ile kim evleniyor?" "Carly'nin babası." "Ya." Duncan bu tek hecelik yanıtıyla aynı anda hem onun duygularını paylaştığını hem de üzerinde düşünülecek bir konu olduğunu söylüyordu. "Kafama takmamam gerekir biliyorum ama elimde değil. Üstesinden geleceğimi biliyorum, rahatlayacağımı da. Avrupa'da yaşayacaklarmış. Bunu duyunca çıldırdım ve saçma olduğunu bile bile kendime hakim olamadım. Hiç fark etmez aslında. Ha sokağın köşesinde oturmuş, ha binlerce kilometre uzakta. Her iki durumda da bu tatlı çocuğu sevmiyor işte. Seviyormuş gibi bile yapmıyor. Ama sokağın köşesinde oturuyor olsaydı, o zaman er geç kızını sevecek diye umutlanabilirdin. Doğru söylüyorsun. Söyledikleri kelimesi kelimesine doğruydu. Opeljans'ın oğullarına ihtiyaçları olan umudu veremedi. Bense işe yaramadığı halde onu sırtımda taşıyorum ve bir türlü bırakıp gidemiyorum. Kerli nasıl hissediyor? Onun umurunda değil. Köprü yolunda ilerlerken altlarında süzülüp giden teknelere baktılar. O benden daha normal karşıladı. Sen ona aitsin. Karşılıksız sevildiğini bilen çocuğun temeli sağlam olur. Duncan, annesinden böyle bir sevgi görmemişti ama yine de o temeli kendi kendine oluşturmuştu. Henüz ona evlilikten bahsetmedim. Sinirim geçince söyleyeceğim. Nafaka çeklerinin gecikeceğini bildirmek zorunda olmasaydı, bütün bunları söylemek için aramaya tenezzül bile etmezdi. Hesapları değişecek ya, kahrolası dolarlarını avroya çevirecek. Sonra da tekrar dolara çevirip yollayacak. Aman bana ne, ne yaparsa yapsın. Avrupa'ya taşınıyor diye kızgınsın değil mi? Yaptığı her şey için kızgınım. Sonra olayın bütününü düşününce birden bu durum ona komik geldi. Kadının kim olduğu umurumda değil. Hiçbir kadın Mizi diye model bir hatunla takas edilmek istemez. Özellikle de aradaki kilometre farkı çoksa. Eminim Mizi denen model iyi bir bakımdan geçmiştir ama keskin virajları alabileceğini sanmıyorum. Güzel bir düşünce. Tüm bunları sana anlattım çünkü şu anki ruh halimi çok etkiliyor. Hem huzursuzum hem de çelişkiler yaşıyorum. Biraz da hırçın olduğumu düşünüyorum. Duncan'ın yüz ifadesini incelemek için eğilirken gülümsüyordu. Hırçın kadınlar hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum. Nasıl hırçınlaştığını öğrenecek miyim? Öğreneceğine eminim. Ya, eve girdiklerinde Phoebe içkilerin bekleyebileceğini düşündü. İşleri bittiğinde muhtemelen ikisinin de kadehler dolusu buzlu içeceğe ihtiyacı olacaktı. Duncan, düşünceli davranıp kravat takmıştı ama şimdi kravatı onu merdivenlerden yukarı sürükleyen Phoebe'nin elindeydi. Yatak odası yukarıda olmalı. Geçen sefer buraya kadar çıkamamıştık. Sağa dön ve ilerle. Koridorun sonunda soldaki oda. Başını çevirip Duncan'a bakınca ikisinin de gözlerinden aşk kıvılcımları yükseldi. Manzara harikadır eminim. Uzun bir süre manzarayla işimiz olmayacak ama eminim güzeldir. Genç adamı hızla içeri çekti. Odanın büyüklüğünden, canlı renklerinden ve yüksek pencerelerinden etkilenmişti. En çok da geniş ferforje başlıklı yataktan. Şimdi dönüp onun kravatını gevşetti. Biraz canın acıyabilir. Seninle konuştukça acıya dayanma gücüm artıyor. Phoebe gülerek onun ceketini çıkarıp bir köşeye fırlattı. Genç adamı yatağa sürükledi ve hafifçe iterek oturmasını sağladı. Yumuşak hareketlerle ağır ağır kucağına otururken eteği de kalçalarının üzerine sıyırdı. Şimdi dudağını uzat bana. Dişleriyle dilini erkeğin dudaklarında gezdirdi. Hoyratça yer değiştiren duygular en sonunda şiddetli ve alev alev yanan bir arzu yumağına dönüşmüştü. Gömleğinin düğmelerini teker teker çözdü ve parmakları adamın çıplak teniyle buluştu. Tırnaklarını göğsüne geçirince erkeğin nefesi sıklaştı ve aceleyle hareket eden elleri genç kadına zafer kazandığını hissettirdi. Ardından Duncan da onun ceketini çıkarttı ve atletini yukarı sıyırdı. Genç kadın başını arkaya atıp kendini erkeğin dudaklarının ve ellerinin çekeceği ziyafete bıraktı. Erkeğin bu ziyafeti kutlama şekli onu heyecanlandırıyordu. Kollarıyla bacakları erkeğin sırtına dolandı. Bu onu baştan çıkaracak en etkili tuzaktı. Duncan'ın parmaklarının bir hareketiyle kadının saçları mis kokulu kıpkızıl bir sel halinde göğüslerinin üzerine döküldü. Sonra genç adam bir anda beyaz saten dokulu göğüslerini avuçladı. İpeksi ama güçlü diye düşündü Duncan. Onun her şeyi pürüzsüz ve yumuşaktı. İçinde ise amacına ulaşmayı bekleyen güçlü arzular taşıyordu. Duncan onu oturduğu yerde ters çevirince kıkırdadı. Sonra elleriyle dudaklarının bedeninde dolaşmaya başlamasıyla hafifçe inledi. Öpücüklerine ara vermeden eteğini yavaş hareketlerle bacaklarından aşağıya doğru kaydırmaya başladı. Bacak içleri sıcacıktı. Dizlerinin arkasına dokunduğunda titrediğini hissetti. Yeniden ayaklarından yukarıya doğru çıkarken durakladığı noktada genç kadının titremeleri yerini küçük sarsıntılara bıraktı. Yoğun ve derin bir zevk dalgası tüm bedenini kapladı. Duyguları gürül gürül akan bir nehir misali coşkuyla kabarmış, sürükleniyordu. Duncan kendini sulara bırakıp, oradan çekip alınana kadar nefessiz kaldı ve aniden kendini tekrar suyun dibinde buldu. Birlikte hareket ederek terden sırılsıklan bedenlerini okşamayı sürdürdüler. Genç kadının ağzı tutkulu çırpınışlarla erkeğinkini aradı. Ve sonunda yine ilk pozisyonuna dönüp onu içine aldı. Derinlere, daha derinlere indikçe ikisinin de kalp atışları hızlandı. Artık iki yürek tek bedende atmaya başladı. Phoebe uzun ve sert darbelerle kıvranırken Duncan da elleriyle ona destek oluyordu. Bedeninin ona olan ihtiyacı hareketlerini yönlendirirken genç kadının mükemmel kıvrımlarını, hatlarının güzelliğini, ışık kümesine dönüşmüş bir silüet halinde beynine kazıyordu. Hazın doruğunda, son engeli de aştığı anda, etrafındaki her şey karanlığa gömüldü. Tüm boşluğu sadece onun varlığı kaplamıştı. Genç kadın, ağır hareketlerle kendini onun kollarına bırakırken, son bir iniltiyle kendinden geçti. "Unutmuşum," dedi Phoebe. Soluklanmak için durdu. "Ben o an hatırladım. Üstümdekilerin birini çıkarttım, ötekini giydim." Bitkin bir ifadeyle güldü. "Yok, onu demek istemedim. Bu arada güçlü bir hafızam var. Seksten ne kadar zevk aldığımı unutmuşum," diyecektim. Duncan, alnını onun omzuna dayamış, bir an önce aklını toparlayabilmek için dua ediyordu. "Bunu sana hatırlatabildiğim için memnun oldum. Artık sık sık hatırlatırım." "Of Duncan, şu an bir bardak su için neler vermezdim. Yarım bardak, bir yudumcuk." "Tamam, tamam, yalvarma, utandım." Onu çevirince genç kadın yüzü koyun yatağa serildi. Başı yastığa gömüldü. "Kahramanım benim," diye mırıldandı. Az sonra genç adamın odaya girdiğini duyunca sevinçle gülümsedi. Bir anda sırtına çarpan buzlu suyun şokuyla sıçrayıp bağırdı. "Duncan, efendim." Elinde tuttuğu bardakla masum bir çocuk gibi gülümsedi. "Su istediğini söyledin ama suyla ne yapacağını söylemedin ki." Phoebe gözlerini kısıp dizlerinin üstünde doğruldu. Bardağa uzandı ve büyük bir yudum aldı. Ardından gülerek onun saçını okşamaya başladı. Çok komik. Okşamaya devam ederken dudakları birleşti. Ve suyun kalanını genç adamın başından aşağı boşalttı. 31. ayrımın sonu. Sayfa 337. Devamı 32. ayrımda.